Ayrım 11. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 111. Menfaatçiler Çetesi, Kadızadeliler yani Fakılar. Osmanlı Devleti zamanında 16. yüzyılın sonlarından başlamak üzere 17. yüzyılda dinin siyasal ve maddi çıkarlara nasıl alet edildiğini Kadızadeliler yani Fakılar olayı açıkça gösterir. Kadızadeli sözü kadılardan doğan Mustafa Efendi'nin 1573 yılında Balıkesir'de doğan oğlu Kadızade Mehmet Efendi'nin yandaşlarını anlatır. Bunlar aynı zamanda fakih sayıldıkları için bu sözün bozulmuş biçimi olan fakı da bunları anlatmak için kullanılmaktadır. Kadızade Mehmet Efendi 1573 yılında Birgi'de ölen Mehmet Efendi'nin Tarikat-ı Muhammediye adlı eserini kendisine kılavuz almıştı. Bu Kadızade 17. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nde özellikle de İstanbul'da ortaya çıkan kargaşanın şeriattan uzaklaşmak yüzünden meydana geldiğini ileri sürüyor ve halkı peygamber edasıyla dine davet ediyordu. Sünni inanç içinde ortaya çıkan bu akım o zamanki dinsel uygulamaları yanlış, yetersiz veya batıl sayıyordu. Bunların birinci hedefi kendileri gibi düşünmeyen tarikatlardı. Hedef alınan bu tarikatlar devletin tekkelerinde resmi olarak konumlanmış sünni nitelikli tarikatlardı. Kadızadeliler bugün Suudi Arabistan'da Vehhabi mezhebinin anlayışına çok benzeyen bir anlayışı halka kabul ettirmek istiyorlardı. Bu katı ve kuralcı anlayış o zamanlar halkın üzerinde otorite kurmak isteyen padişahların da işine geliyordu. Örneğin tütün yasağını uygulamak için binlerce insanı sorgusuz sualsiz katlettiren padişah 4. Murat bu yenilik düşmanı kesimden bir hayli yararlanmıştı. Bu kesimde saraya ulaşabilmek, sonra orada örgütlenerek ülkenin ekonomik değerlerinden kanun dışı biçimde de olsa pay kapabilmek için padişahın yanında sorgusuz sualsiz yer almaktaydı. Kadızadeliler ile o dönemdeki diğer resmi tarikatlar ve tekkeler arasında aşağıdaki konularda çetin bir fikir mücadelesi vardı. Dipnot: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 3, Türk Tarih Kurumu Yayınları. 1. Müsbet ilimlerin ve bu meyanda riyaziyenin yani matematiğin tahsili meşru mu değil mi? 2. Hızır Peygamber sağ mı değil mi? 3. Ezan ve Nat Nebevi, Mevlüt ve sair şeylerin makamla ve güzel sesle okunması caiz mi değil mi? 4. Tarikat erbabının devran ve semaları meşru mu değil mi? 5. Makam-ı tazimde peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ve eshaba radiyallahu anh demek lazım mı değil mi? 6. Sigara, kahve vesair muhtesat haram mı değil mi? 7. Hazreti Peygamber'in peder ve valideleri imanlı mı imansız mı öldüler? 8. Firavun imanlı mı öldü, imansız mı? 9. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi saygın mı değil mi? 10. Hazreti Hüseyin'in şehadetine sebep olan Yezid'e lanet edilmeli mi, edilmemeli mi? 11. Peygamber zamanından sonra meydana gelen ve tatbik edilen bidatlar uygulanmalı mı, kaldırılmalı mı? 12. Kabirleri ziyaret etmek doğru mu, yanlış mı? 13. Cemaatle nafile, regaib, berat, kadir namazları kılınmalı mı, kılınmamalı mı? 14. Kibarın elini, eteğini, ayağını öpmek ve selam almak normal mi, değil mi? 15. Emri bil maruf ve nehyi anil münker bahsi. 16. Rüşvet almak meşru mu, değil mi? Kadızadeliler bu konularda özetle şunları söylüyorlardı. 1. Müsbet ilimler, matematik, kimya, coğrafya, tıp, astronomi ve benzerleri öğrenmek ve öğretmek dine aykırıdır. 2. Hızır Peygamber sağ değildir. 3. Ezan, Kur'an ve benzerleri makamla okunması dine aykırıdır. 4. Sofilerin devran ve semaları şeriatı çiğnemek olur. 5. İslam peygamberinin adını alınca Allah'ın selamı onun üzerine olsun denilmesi batıldır. 7. Peygamberin babası ve anası kafir olarak ölmüştür. 9. Büyük Şeyh Muhyiddin Arabi hakkında hürmet göstermek yanlıştır. 10. İmam Hüseyin'i şehit ettiren Yezid'e lanet edilmesi dince doğru değildir. 11. Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan bütün uygulamalar kaldırılmalıdır. Camilerdeki ikinci ve üçüncü minareler bile yıkılmalıdır. Yemek elle yenilmeli, ipekli giysi giyilmemelidir. 12. Mezarlar ziyaret edilmemelidir. 13. Cemaatle nafile, beraat ve benzeri namazlar kılınmamalıdır. 14. Büyüklerin karşısında eğilmek doğru değildir. 16. Rüşvet duruma göre meşrudur. İnsanlara iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ancak padişahlara özgüdür. Bu kesimin iç yüzünü o dönemi çok iyi bilen Osmanlı tarihçisi Naima'nın kaleminden olduğu gibi aktarmak, dinin nasıl alet edildiğini daha açık gösterecektir. Her yüzyılda bazı kimseler şan ve şöhret kazanmak için emri bil maruf ve nehyi anil münker, dinin bilinen buyruklarını yerine getirme ve yasaklarını yapmama sloganıyla ortaya çıkıp bunlar değişik eylemlerle eski bilinen kavgaları yeniden körüklemişlerdir. Bu durum Anadolu şeyhlerden Kadızade Efendi'nin ortaya çıkararak tarikat şeyhlerinden Sivasi Efendi ile yaptığı tartışmalarda ve kavgalarda bir kez daha yaşandı. Yaratılışları ve inançları birbirine ters olan bu iki şeyh birbirine düşman olmuşlar ve eski kavgayı yenilemişlerdir. Katip Çelebi o iki azizin halini şöyle anlatır. Sivasi Efendi dedikleri şey, Abdülmecid İbni Şeyhi Muharrem bin Zeyli Hazretleri'dir. Bu kişi Halveti Tarikatı şeyhlerinden Sivasi Şemsi Efendi'nin halifesidir. Bu şeyh İstanbul'a gelince Sivasi Tekkesi demekle ün kazanan tekkede şeyh olmuştur. Sultan Ahmet Han yeni camiyi yaptırınca burada ilk vaazı bu şeyh vermişti. Yaşı 70'i aşmış bir aydın pir iken 1049 yılında yani 1636 yılı Ekim'i vefat etti. Kendisinin şeyhi lakabıyla yazılmış birçok manzum eseri, ilahileri ve yine Tanrı üzerine veya latife içerikli Türkçe bazı eserleri bulunmaktadır. Bu aziz vaaz verirken güzel sesiyle makamlı biçimde Fatiha okur ve işitenlere hoş duygular yaşatırdı. Ahbabı kendisinin birçok kerametini aktarmıştır. Kadızade Efendi ise Balıkesirli Doğanizade Mustafa Efendi isimli bir yargıcın yani kadının oğluydu. Kendi ilinde bir givi demekle tanınan Mehmet Efendi'nin öğrencilerinden fen öğrendikten sonra İstanbul'a geldi ve müderris yani öğretim üyesi Dursunzade'ye yardımcı oldu. Bu sırada tasavvuf şeyhlerini yeğleyip bir süre tercüman tekkesi şeyhi Ömer Efendi'nin hizmetine girdi ve tasavvufu öğrenmeye çalıştı. Fakat tasavvuf yolu onun yaratılışına uygun düşmemiştir. Bu nedenle oradan ayrılıp tarik-i zahire yani biçimci din anlayışı, şeriatçılık, kuralcılık katıldı. Bir süre Muratpaşa Camii'nde ders verdikten sonra Birgivizade Fazlullah Efendi yerine Sultan Selim Camii vaizi oldu. Evinin yakınında bulunan mescitte ilim öğrenmek için ders almayı sürdürdü. Vaazları ve ders vermesiyle ün kazanmıştı. Kendisi 1635 yılında vefat eyledi. Bu sırada Ayasofya vaiziydi. Bu iki şeyh o zamanlar birbiriyle çatışma halindeydiler. Aralarındaki tartışma küfürler ve kavgalarla sürüyordu. Bu kavganın konusu şu alanlarda ortaya çıkmıştı. 1. Olgucu ilimlerin ve matematiğin öğrenilmesinin yasaklanıp yasaklanmaması. 2. Hızır peygamber sağ mı değil mi? 3. Ezan, mevlüt ve peygambere ilişkin şiirlerin makamla ve güzel sesle okunması uygun mu değil mi? 4. Tarikatçıların yaptıkları devran ve raks yasal mı değil mi? 5. Peygamberin adı anılınca sallallahu aleyhi ve sellem demek, ashabın adı anılınca radiyallahu anh demek gerekli mi gereksiz mi? 6. Kahvenin, sigaranın ve diğer içeceklerin helal mi haram mı olduğu? 7. Hazreti Peygamberin baba ve anasının imanlı mı imansız mı öldükleri? 8. Firavun'un imanlı mı imansız mı öldüğü konusu. 9. Şeyhlerin şeyhi Muhiddin Arabi'nin mümin mi kafir mi olduğu. 10. Hazreti Hüseyin'i şehit ettiren Yezid'e lanet edilip edilmemesi. 11. Peygamber döneminden sonra ortaya çıkan uygulamaların sürdürülmesi, yasaklanması konusu, yani bidat sorunu. 12. Kabirleri ziyaretin doğru olup olmadığı. 13. Cemaatle birlikte nafile, regaib, berat ve kadir namazlarını kılmak uygun mudur, değil midir? 14. Büyüklerin elinde eteğini öpmek, selam alırken eğilmek doğru mu, yanlış mı? 15. Emri bil maruf ve nehyi anil münker konusu. 16. Rüşvet almanın uygun olmadığı veya olduğu konusu. Dipnot: bu sorulara tarikatçılar olumlu, kadızadeliler olumsuz yanıt veriyorlardı. Bu konularda Kadızade Efendi bir tarafı, Sivasi Efendi de karşı tarafı tutup iyice aşırıya gitmişlerdi. Bu iki şeyhin yandaşları birbiriyle çekişir, hatta vuruşurlardı. Merhum Sultan Murat Han Hazretleri'nin saltanatlarının ilk dönemlerinde bu zorbaların ünü artmış, fesatçılar çoğalmış, bunların yandaşları giderek artmış ve kargaşa çıkarmaya kalkışmışlardı. Bu durum o bölümde yazılmıştır. Murat Han devlet işlerini yeniden düzenlemek için akıllı yöneticilerin önerisiyle yeni önlemler almış ve zorbalarla işbirliği eden Recep Paşa'yı ortadan kaldırmış, yerine Yassı Mehmet Paşa'yı veziri azam yapmıştı. Böylece zorbaların hakkından gelmeye başlamıştı. Dipnot: söz konusu zorbalar Kadızade yandaşları olup aslında 4. Murat bunların gizli destekçisi olmuştur. İstanbul'da ve diğer illerde birçok kahvehane açılmıştı. Buraya kahve ve tütün içmek için asker ve kentliden birçok insan toplanıyordu. Burada üretilen dedikodular zamanla halkı kesip biçmeye varacak bozguncu ve pis bir yapı halini almıştı. Sultan Murat Han halkı cezalandırarak denetim altına almak için bütün kahvehaneleri yıktırmak ve tütünü kaldırmak, tütün içenleri katletmek için karar alınca bu kadızade hemen padişahın yanında yer aldı. Kendisi vaizler içinde ünlü olduğundan tütünün içilip içilemeyeceği konusunda verdiği karar önemli sayılıyordu. Kadızade kendi kafasına göre bu konuyu yorumladı, bazı akla dayanan kanıtlar göstermeye çalıştı ve eskiden bu konuda yapılmış yorumları aktardı. Bu konuda düşünce kargaşasından ibaret kanıtlarla padişahın destekçisi oldu ve bu temelsiz sözlerle yeri göğü inletti. Kendisine karşı olanlar diyorlardı ki, halkı men eylemeden sanki ne girer ne çıkar, vaiza yoksa duhanla kıyamet mi kopar? Kadızade'nin bu sözleri duyacak hali yoktu, şiire de saygı duymazdı. Tütünün haram olduğu konusundaki düşüncesini neye dayandırdığı kendisine sorulduğunda cevabı şuydu: ulül emrin, yani padişahın yasak etmesi, bu tütünün bırakılmasını gerektiren temel nedendir. Bu buyruğa uymayanlar dönemin padişahına karşı gelmiş olduklarından katledilmeleri yasal olur. Kadızade tütün içmeyi yasak sayarak bu konuda getirilen yasağı ve insanların katledilmelerine neden yaratarak büyük bir ün kazanmış, bu tutumuyla padişahın gözüne girmiş ve padişahın meclisine katılmayı başarmıştı. Bu padişah gayet zeki, feraset sahibi, aşırı giden birisiydi. Halkın ileri gidenlerini küçültmek ve etkilerini sınırlamak, kendi buyruklarını pekiştirmek için halkı sınırsız biçimde öldürtmeye başlamıştı. Bunun için de Kadızade'yi kendisine dayanak yapmıştı. Dipnot: halbuki Kadızade fetva makamında değildir ve fetva vermek için yasal konumu yoktur. Kadızade yasa dışı bir tavır içindedir ve geleneksel İslam hukuk sistemine de aykırı davranmaktadır. Binlerce günahsızı, binlerce zavallıyı padişah din adına bu yolla yok etmişti. Padişah Murat Han Kadızade'ye halkı katletmek için dayanıyorsa da Sivasi Efendi'yi de silip atamamıştı. Ona da yakınlık gösteriyordu. Bu yüzden iki şeyh birbirlerinin yargılarını çürütmek için dedikodu ederlerdi. Kısacası ikisi de zamanlarında din ve devlet işlerine karışmış, bu bahaneyle padişahtan ve üst yönetimden maddi yardım ve övgüler almışlardır. Böylece zamanın keyfini sürmüşlerdir. Kadızade'nin ölümünden sonra onun yandaşı bulunan kürsü sahibi şeyhler, yani din öğretimi veren üst görevler, hemen Kadızade'nin yerine geçme derdine düştüler. Amaçları şan ve şöhret kazanmaktı. Bunlar yeri göğü sesimizle nasıl doldursak da padişah katında nasıl saygın olsak diye düşünmeye ve bu konuda sorun yaratmaya çabaladılar. Bunlar daha önceki adalet kitaplarından kahve tütün içenlerin kafir olmadıkları söylendiği halde bunları kullanan kesinlikle dinsiz olur dediler. Ayrıca Regaib, Kadir ve Berat gecesi namaz kılanlara engel olmak istediler. Yine ezanın ve Kur'an'ın makamla okunmasını yasakladılar. Cuma namazında sallallahu teala aleyhi ve sellem demeyi ve Tanrı'dan özür dilemeyi dine aykırı ilan ettiler. Makamla Kur'an okuyanları günahkar ve sapkın saydılar. Ayrıca peygamber döneminden sonra ortaya çıkan durumların veya işlerin uygulayıcıları kafirdir diye karar verdiler. Ayrıca mutasavvıfların yaptıkları sema ve devran raks anlamındadır. Raks ise baştan sona haramdır. Bu yüzden sema ve devranın ortadan kaldırılması Müslüman olanların boyunlarına borçtur diyerek istedikleri gibi dedikodu ürettiler. Halkın cahil kesimi Kadızadelilerin dindar görüntülü tutuculuklarından dolayı onların söylediklerini doğru sanarak ve güvenilir bularak Halveti, Mevlevi ve diğer tekke yandaşlarına yani Sufilere düşmanlığa başladılar. Kadızadeliler bununla da yetinmeyip dediler ki, bunlara yandaş olmayı bırakın, bunların tekkelerine gidenler bile kafir olur. Bu sözler üzerine Müslümanlar bölük bölük bölündü. Toplantılarda, camilerde, köşe bucakta tartışmalar, kavgalar başladı. Boşu boşuna düşmanlık arttı. İki kesim birbirini rezil etti. Sultan Mehmet Han'ın, yani Avcı Mehmet'in, saltanatının ilk yıllarında Kadızadeliler çok ünlenmişlerdi. Bunun nedeni şuydu. Tarikat yolunun yani tekkelerin yandaşları ve onların uluları dünya malına önem vermezler ve mal kazanmak için gerekli olan hileyi ve yalanı bilmezlerdi. Kadızadeliler ise çok dindar görünüyorlar ama bunu dünya malı kazanmanın bir aracı olarak kullanıyorlardı. Kadızadeli şeyhler genellikle tefeci habisleri yani alçakları, vurguncu navluncuları, çarşı pazar esnafından iki yüzlü kalleşleri etkileyip işbirliği yapıyor, bunların kadılarla veya paşalarla olan sorunlarını çözüyorlardı. Ayrıca işbirliği yaptıkları insanlara bunların vakıf veya mülk sorununu çözecek hileleri de öğretiyorlardı. Kadızadeliler mal düşkünü kişileri ele alıp bunları kullanarak bol bol mal, değerli süs eşyası, zahire ve diğer şeyleri ele geçiriyorlardı. Devlete ait verimli toprakların dağıtımı işini de bunlar ele geçirmişlerdi ve istediklerine para karşılığı ayarlıyorlardı. Saray görevlilerinden olan baltacılar, bostancılar ve kapıcılardan bazıları Kadızadelilerin derslerine katılırdı. Bunlar bu derslere niçin gittiklerini soranlara dünya malı kazanmaya yardımcı oluyor diye karşılık verirlerdi. Kadızadelilerin ünü bu yolla zamanla saray görevlisi yetiştiren Enderun okuluna kadar ulaştı. Dünya malı peşinde koşan bu baltacılardan bazılarının aracılığıyla Kadızadeli Üstüvani Efendi önce Darüssaade ağasının sonra da Valide Sultan'ın dikkatini çekti. Onun yakınındakilerin de övgülerini alan Üstüvani daha da güç kazandı. Kendisine bağlı kişilerle birlikte devlet hizmetlerinin dağıtımı işine el attı ve bu hizmetlere getirilecek kişilerle hizmet karşılığı ne vereceği konusunda pazarlık bile yaptı. Gerektiğinde yandaşlarıyla haberleşmek için casuslar kullanırdı. Devlet görevleri pazarlık yapılarak rüşvet karşılığı satılınca Şeyh Üstüvani bu iş doğru yapılmıştır, din ve devlete uygundur biçiminde karar bildirirdi. Devlet işlerinde para dolu keseler gizlice gider gelir, bundan sonra vaiz Üstüvani o iş için dine ve devlete uygun kararı verir, o işte böylece olurdu. Bu vaizin uygun gördüğü işe kimsenin hatalı demeye gücü yetmezdi. bütün iş üstüvaninin çabası ve tanrısal gücüyle gerçekleşen, devlet görevine atanan kişinin kararlaştırılan parayı vermesiyle bitmiş olurdu. Öyle ki böyle karlı ticareti Hint tüccarları bile rüyalarında görmemişlerdi. Bu yolla harem ağaları ve mabeyne bakan görevler o kadar çok mal elde etmişlerdi ki anlatılamaz. Bundan başka birisini devlet görevine atama veya birisini görevden alma söz konusu olunca üstüvani ve adamlarına paralar peşin yollanırdı. Yapılan iş dine uygun olmasa bile bunlar dine uygunmuş gibi bir yön bulur, bu yönü camilerde dile getirir ve halka bu yönü övdürtürler. Böylece onun dine ve devlete uygun olduğu durumunu yaratırlar ve sonunda da kararı uygularlardı. Bu vaizlerin rüşvet çarkı ta vakai vakvakiye oluncaya değin sürdü. Boynu yaralı Mehmet Paşa veziri azam olunca Türk yaratılışı nedeniyle devlet işlerinde din bilginlerine ve şeyhlere danışmayı gereksiz gördü. Onların övgüsüne de yergisine de önem vermedi. Bu vezir devlet hizmetlerinin dağıtılmasında kimseye aman vermedi. Bütün devlet görevlerini açık açık pazarlığa çıkarttı ve kim parayı çok verdiyse ona sattı. Öyle ki üniversite öğretim üyeliklerine atananları yani müderrisleri ve yargıçlar için görev verdiklerini yani kadılar soyup soğana çevirdi. Bu rüşveti alırken de gerekçe olarak devletin ekonomik sıkıntısı vardır diyordu. Bu vezir rüşvetle suçlanmaktan hiç çekinmedi. Daha da ileri gidip bu tavrı akıllı bir yöneticinin önlemleri olarak gösterdi ve gizlemeye hiç gerek duymadı. Bu durum rüşveti gizlice alan ve yönetime el altından egemen olan kadızadeli şeyhlerin gelirini kesti. Bunlar rüşvet kanalları tıkanınca veziri azam boynu yaralıya çok düşman oldular. Venedik'te savaş çıkıp da donanma yenilince düşman Bozcaada ve Limni'ye çıkarma yapmıştı. Kadızadeliler bunu kaçırılmaz bir fırsat olarak bildiler ve gerek camilerde gerek diğer yerlerdeki toplantılarda veziri yıpratma eylemini başlattılar. Her yerde vezirin aleyhinde atıp tutmaya başladılar. Bunlar diyorlardı ki, günümüzde zalimler ve rüşvetçiler çoğaldı, şeriat kurallarına hiç uyulmuyor, İslam ülkeleri bidatla, uydurmalarla doldu. Vezir-i Azam ile Şeyhülislam, tarikatçıları ve dine sonradan kattıkları uygulamaları koruyor. Kadızadeliler ağızlarına gelen her iftirayı açık açık söylüyorlardı. Boynu yaralı vezirlikten atılıp yerine Köprülü Mehmet Paşa vezir olunca, bunlar kendilerine göre Köprülüyü dikkate almak istemediler. Tutuculukta en aşırı tutumu sergilediler. Köprülü'nün veziri azam olduğunu 8. günü Zilhicce ayının bir cumasıydı. Sultan Mehmet Camii'nde yani Fatih Camii, cuma namazı kılınırken müezzinler cami mahfilinde Hazreti Peygamber için makamlı olarak şiir okuyorlardı. Bu sırada kadızadelilerden bir grup gerici gelerek şiddetli boş sözler söyleyip tehditler savurdular. Karşı düşüncedekiler bunu görünce gericileri engellemeye kalkıştılar. Aralarındaki söz savaşı neredeyse birbirlerini öldürmeye, hatta genel bir çatışmaya dönüşecekti. Kadızadeliler bundan sonra tekkelere ve onların şeyhlerine olan derin kinlerini açığa vurmaya başladılar. Bunlar İstanbul'da ve diğer kentlerde bulunan tekkeleri ve dergahları yıkmaya, günaha bulandığını ileri sürdükleri bu tekkelerin taşını toprağını bile denize dökmeye karar verdiler. Bu gericiler bu işte kendilerine engel olacakları yok etmek için savaş silahlarıyla donanarak Sultan Mehmet Camii'nde toplanma kararı aldılar. Bundan sonra halkı kandırarak kendi ayaklanmalarına katmak için dediler ki, kim Muhammed ümmetinden ise yarın savaş silahlarını kuşanarak Sultan Mehmet Camii'ne gelsin. Bu yolla dinin buyruklarını yerine getirmek, yasaklarını ortadan kaldırmak konusunda hizmet etsin. Kendi yandaşlarını isyana çağıran bu takımın amacı şuymuş. Bunlar İstanbul'da ne kadar tekke varsa yıkacaklar, daha sonra sokaklara dökülüp ne kadar saçlı veya taçlı derviş bulurlarsa onları kelime-i şehadet okumaya ve bu yolla imanlarını yenilemeye zorlayacaklar. Bunu kabul etmeyenleri öldürecekler. Daha sonra kalabalık halinde padişahın huzuruna çıkacaklar. Ondan peygamber döneminden sonra ortaya çıkan her şeyi, her uygulamayı, yani bidatı kaldırmasını isteyecekler. Bütün büyük camilerde yalnız birer minare bırakıp diğerlerini yıkacaklar. Yani peygamber döneminde bulunmayan her şeyi yok edecekler, direnenleri öldürecekler ve böylece topluma düzen verecekler. O gece bu şamata ve kargaşa İstanbul'a yayıldı. Sopalarını ve öldürücü aletlerini alan suhteler, yani din öğrencileri, vurguncu ve iki yüzlü çarşı esnafı, yine sanatkar kesiminden Hacı Manda ve Fakı Döngel gibi madrabazlar, yanlarına çalışanlarını da alarak, ayrıca kızak kakavanlarını da kandırıp harekete geçirerek silahlandırdılar. Bunlar din davasına gidelim diyerek bölük bölük sokağa döküldüler ve Sultan Mehmet Camii'nde toplanmaya başladılar. Bu durum Veziri Azam'a iletilince o ilkin bunların şeyhlerine haber yolladı ve fesata yol açan bu tür işlerden vazgeçsinler dedi. Ama onun bu öğüdü etkili olmadı. Bunun üzerine vezir devletin diğer din alimlerini çağırdı, onlara durumu anlattı. Onlara kadızadelilerin iddialarını, bunların ne derece doğru sayılabileceğini ve ne yapılması gerektiğini sordu. Bu alimler dediler ki, bu fakıların iddia ettikleri konular batıldır. Ayrıca bu derece akıl dışı sözler söyleyerek fitne doğmasına da yol açmışlardır. Bu işleri yapanların dinsel yasalara göre cezalandırılması hem dine uygundur hem zorunludur. Bu durum üzerine gelişmeler padişaha bildirildi. Padişah da bu fesadı çıkartanların katledilmesi yolunda ferman yayımladı. Bu öldürme kararı üzerine Veziri Azam padişaha çıkarak idam cezasının sürgüne çevrilmesi için ricada bulundu. Bu rica kabul olundu. Bu karara bağlı olarak hemen Üstüvani, Türk Ahmet, Divane Mustafa denilen vaizler ele geçirilip Kıbrıs'a sürüldüler. Böylece yalancı şöhretleri gibi kendileri de sustular. 11. ayrımın sonu. Sayfa 120.